Merhaba herkese, Cengiz ben. Duvarın Erden'e hoş geldiniz. Hayatımızın bazı dönemlerinde sanki her şeyi yapabilecekmişiz gibi gücümüzün olduğunu düşünürüz. İnsanlar hatta popüler tabirle hayatlarında yaşadıkları bu dönemlere prime dönem diyorlar. Sosyal medyada çok dile getirilen bir şey. Bu dönemde bir şeyi başarmakla kalmaz, başka şeyleri de halledebileceğimize dair içsel bir güvenle dolarız. Fakat bazı dönemlerde de bunun tam tersi olur. Her şey zor gelir. Elimizi neye atsak elimizde kalacakmış gibi hissederiz. Sanki evrenle aramızdaki ilişkide bir problem var gibidir. Peki ne oluyor tam burada? Gerçekten biz mi değiştik yoksa yaşadığımız bir başarının ya da bir başarısızlığın dalgaları mı bu kadar geniş etki bıraktı? Bu podcast'te bu soruların peşine gideceğim. Haçlı seferlerini anlatan Kingdom of Heaven filminde Kral 4. Balvin epik sahnelerin birinde şöyle der. 16 yaşındayken büyük bir zafer kazandım. O anda 100 yaşına kadar yaşayacağımı hissettim. Bu sözü söyleten şey sadece başarı kazanmış olması değil muhtemelen. Aynı zamanda başarılarının devam edeceğine de inanmasıdır. Bu inanca baktığımızda karşımıza öz yeterlilik kavramı çıkabilir. Bandura'ya göre önemli bir isim, öz yeterlilik kişinin gelecekte karşılaşacağı durumlarla başa çıkabilmek için hangi adımları atması gerektiğini planlaması ve bu adımları hayata geçirme konusunda kendi kapasitesine duyduğu güvendir. Aslında psikoterapide ya da bazı tedavilerde yapmaya çalıştığımız şeyi söylüyor Bandura. Öz yeterlilik gerçekten eninde sonunda istediğimiz şey hastaların bir öz yeterlilik inancına sahip olmalarıdır. Bu Kur'an bize neyi söylüyor? İnsanların kendi kapasitelerine dair taşıdıkları inancın yalnızca ne kadar başarılı olacaklarını değil, aynı zamanda ne kadar çaba göstereceklerini ve ne kadar süre devam edeceklerini de etkilediğidir. Yani bir başka deyişle, kişinin kendi yapabilirliğine dair inancı davranışlarını başlatma ve sürdürme konusunda da belirleyici bir rol oynar. Yani hiçbirimiz sonunda başarısız olacağımızdan emin olduğumuz bir şeye başlamak istemeyiz. İnsanlar çoğu zaman bu inançlarını doğrulayacak şekilde hareket eder. Yani kendilerini haklı çıkaracak bir davranış biçimi geliştirir. Bu nedenle öz yeterlilik aslında bir noktada bir tür kendini doğrulayan kehanet gibi de işlev görür. Çünkü hani bazen öz yeterliliğe dair atıflarımız bizi yanıltabilir. Yani zaten yapamam deyip sonunda da yapamayız. Örneğin spora başlamayı düşünen bir kişi hani ben düzenli yapamam zaten hep yarıda bırakırım diye düşündüğünde genelde de doğru çıkıyor bu örnek ama yine de hani diyelim ki daha objektif, daha uzaktan bir yerden bakıyoruz. Başından zaten bu inanca sahip olması onun başlama motivasyonunu zayıflatır. Devam etme çabasını düşürür ve gerçekten de birkaç gün içinde, hadi diyelim birkaç hafta, hadi diyelim birkaç ay içinde bırakmasına yol açabilir. Tersine şöyle dese ne olur acaba? Ya ilk haftalar zor olacak ama devam edebilirim. Yani bunu diyen biri daha fazla çaba gösterdiği için bu süreci sürdürme ihtimalini artırmış olur. Peki öz yeterlilik nelerden beslenir? Yani nedir bunun kaynağı? Neleri buluruz biz bu öz yeterlilik meselesinin içinde? Bandura'dan bir tekrar bakalım. Ona göre aslında 4 ayrı kaynaktan beslenen bir kavram bu öz yeterlilik. Birincisi, bireyin doğrudan deneyimlediği yaşantılar. Herhalde en önemlisi bu. İnsanların geçmişte yaşadığı başarı deneyimleri öz yeterliliğini besleyen en iyi kaynak. Yani bundan daha iyi bir kaynak olamaz. Olumlu deneyimler kişi için ileride yaşayacağı benzer durumlar için iyi bir kaynak oluşturur. Örneğin okulda başarılıysa bir kişi, akademide başarılı olması sadece iyi eğitim almış olmasından değil ya da iyi okula gitmiş olmasından değil, muhtemelen ben bir şeyleri iyi yapıyorum inancına sahip olmasından da kaynaklanıyor. Mesela buna daha somut bir örnek verebiliriz. Türkiye'de iki kurum aklıma geliyor. Biri Robert Koleji, ikincisi Boğaziçi Üniversitesi. İkisi de birbirine de yakınlar coğrafi olarak. Zaten tarihsel bir ortak geçmişi de paylaşıyorlar. Bence bunlar da tesadüf değil. İki kurumun kültüründe de öz yeterliliği arttırmaya yönelik bir çaba var. Yani buna zaten iyi öğrenciler geliyor. Ve zaten iyi öğrenciler geliyor ve hani kariyerlerini zaten iyi bir şekilde sürdürüyorlar demek bence bu kurumların verdiği şeyi görmezden gelmeye neden olabilir. Yani bu kurumlar bir şekilde öğrencilerine bir öz yeterlik veriyorlar. Yani diğer kurumların verdiğinin biraz daha dışında bir şey bence bu. Evet, iyi öğrenciler geliyorlar. Evet, belki işte varlıklı ailelere mensuplar ya da işte iyi eğitimli ailelere mensuplar. Ama devamında da sadece bununla bağlantılı olmayacak bir şekilde bana sorarsanız başarılı olma iddialarını sürdürüyorlar. Yani burada da bence Robert mezunu birinin o öz yeterliliği ya da işte Boğaziçi'li birinin öz yeterliliği karşımıza çıkıyor. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nde tabii ki böyle bölümleri birbiriyle mukayese etmek için söylemiyorum. Evet, mesela bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği ya da bu tarz böyle mühendislikle ilgili çok sıyrılan yerler olmakla beraber böyle olmayan bölümlerden mezun insanların da benzer bir çizgide devam edebildiğini görüyoruz. Bence öz yeterlilikte zaten birazdan da anlatacağım. Başkalarının deneyimlerinin de kişilerin öz yeterliliğine nasıl katkı sağladığını bu da bu örneklerle çok iyi anlaşılabilir. Yakın zamanda böyle yaşça benden büyük İTÜ mezunu birisiyle sohbet ediyorduk. Yine İTÜ ile ilgili bir şeyler konuşuluyordu. İlginç bazı orta noktalar da vardı. Ben de galiba ya da ben masadakilerden birisi sordu. Yani işte o sektöre nasıl geçiş yaptınız ya da sizin bölümünüzle oranın arasında nasıl bir ilişki var diye. Adamın verdiği cevap şuydu: ya biz İTÜ'lüyüz. Yani yaparız. Hani ne iş olsa yaparız. İTÜ'lüler de böyle diyor kendisine. Bunlar bence güzel örnekler. Hani bu konuyu da kavramak için. Birçok çalışmayla da gösteriliyor. Bir takım meta analizler var. Çocukların lise ortalamalarındaki performansın üniversitedekine de aslında korelasyon açısından paralellik gösterdiği. Yani bunu zaten çalışmasını yapmaya da bile gerek yok değil mi? Yani çoğumuz bunun bir korelasyonu olduğunu biliyoruz. Bazen ters örnekler var. Yani lisede çok başarılı insanlar üniversitede ciddi bir düşüş yaşıyor. Orada ben biraz daha böyle dönemsel koşulların, gidilen bölümün belki tam olarak uyumayışının ya da yani DEB'de çok anlatıyorum ya, lise yine formal bir eğitim, bir takım çerçevesi olan bir eğitim. Üniversite eğitimi çok daha liberal. Kendi programınızı kendiniz yapıyorsunuz, dersleri kendiniz seçiyorsunuz, sınıflar karma, okula gittiniz mi gitmediniz mi kimse peşinizden koşmuyor. Bu tarz etkiler de tabii ki belirleyici olabilir ama genel anlamda lisedeki başarı üniversitedeki başarıyla korelasyon gösteriyor pek çok çalışmada. İkinci kaynağa gidelim. Hani az önce bireyin doğrudan yaşadığı deneyimler üzerine konuştuk. İkincisi, başka insanların bir şeyleri başarabildiğini görmek. Bu çok ilginç bir şey. Hani bazen bunu böyle çok ciddiye almıyoruz ama bence çok önemli. Tam da az önce verdiğim örnekler gibi başkalarının başarıları da kendi hedeflerimize sirayet edebilir. Mesela yakın bir arkadaşının sigarayı bıraktığını gören kişi demek ki yapabilen insanlar var diyor. Çok defa gördüm takip ettiğim hastalarda. Bir anda diyor ki ben sigarayı bırakacağım ve genellikle de yakın bir arkadaşının bırakmasıyla ya da aileden bir ferdin bırakmasıyla oluyor. Muhtemelen çevreden birilerinin başarısı ve buna dair bir yaşantı insanları etkiliyor. Ve bu öyle ki aynı türden hedeflerle de sınırlı değil. Birinin bir konuda başarı gösterdiğini görmek bizler için farklı bir hedefi de aktive edebiliyor. Yani başka işte o sigarayı bırakıyor, o zaman ben de şekerli beslenmeyi bırakacağım. Ya da birisi üniversitede master konusunda bir başarı gösteriyor. Partnerlerden birisi diyor ki o zaman ben de şu konuda bir şey yapacağım. Yani master yapması şart değil. O yüzden örnek olarak birinin emek göstererek bir şeyler başardığını görmek bizler için de başka şeylerde çalışılarak bir şeylerin yapılabileceğini gösterebiliyor. O yüzden dolaylı yaşantılar çok önemli. Üçüncüsü, sözel ikna. Hani bu biraz psikoterapötik süreçlerle alakalı olabilir, başka türlü olabilir. Yani bireyin bir hedefine yönelik başarılı olup olmayacağına ilişkin destekleme ve öneriler bireyin öz yeterlik algısını etkiler. Örnek olarak bir yerde sunum yaptıktan sonra aldığınız o olumlu geri bildirim. Bu yalnızca konuşma becerisinde değil, hatta bakın başka sosyal hedeflerde de insana güven veriyor. O yüzden aslında sahneye çıkmak lazım bazen. Sadece şey diye düşünmemek lazım. Yani onu iyi yaptım da diğerleriyle ne alakası var? Aslında pek öyle değil. Yani gerçekten iyi bir geri bildirim insanın iç dünyasında bambaşka kapıları açabilir. Hatta bu motivasyonla sosyal etkinliklere gidip yeni insanlarla da tanışabiliriz. Bu gerçekten insana güven verebilir. Ancak tabii ki hani bunun da bir şeyi var. Gerçekçi olmayan bazı geri bildirimler bireyin sergileyeceği çabaya rağmen yaşayacağı başarısızlık nedeniyle bireyi de öz yeterlilik inancının düşmesine neden olabilir. Bu da önemli. Hani gerçekten inandığınız, güvendiğiniz bir geri bildirim çok kıymetli. Tabii burada özellikle sosyal medyada karşımıza çıkan şeyler var değil mi? Mesela işte birine açılmakla ilgili, bir kıza, bir erkeğe durumlarında böyle çevredekilerden şey gelir ya. Senden iyisini mi bulacak? Hani bunu çok duyuyoruz. Bazen de bizden iyileri var. Hayatta bizden iyileri var. Her yerde var. Yani sadece romantik işlerde değil, her yerde bizden daha iyileri var. Hani böyle bir geri bildirim alıp bir anda böyle gözü karartıp bir şeyler yapmaya niyetlendiğimizde bazen hayal kırıklığı yaşayabiliyoruz. Etrafımızdaki insanların o sözel iknaları biraz karşılıksız çıkmış oluyor. O da bir öz yeterlilikte düşme yaratabilir ve sonraki hedeflerde daha tereddüt olabilir. Bazen değil mi biz de işte psikoterapide yani hastalarımız diyor ki ben şöyle bir şey yapacağım. Ne güzel, hani yap bakalım, hani ne olacak? Kendisi yapacağını söyledikten sonra desteklemek başka bir şey. Hadi bakalım yap demek başka bir şey. Bazen tabii ki böyle daha davranışçı çalıştığımız hastalarda diyoruz ki hani bak bakalım ne olacak. Sonra gerçekten hani çok ciddi bir sıkıntı yaşadığında ya da başarısız olduğunda diğer hedeflerle ilgili tereddüt duymaya başladı. O yüzden çok iyi seçmek lazım hedef. Yani tutup da uçak fobisi olan bir hastaya hadi bakalım YouTube'dan bir uçuş kalkış videosu izle demek başka. Hadi bakalım yarın Amerika uçağını işte biletlerini alıyorsun. Gerçi kim Amerika'ya gidecek de hani. Yani kalkıp valizini hazırla demek başka. Yani hedefi iyi seçmek lazım. Bir de tabii ki bu banduranın kaynaklarını sayıyorken fizyolojik ve duygusal durumlar, bir hedefe yönelik çalışırken hissettiğimiz bedensel ve duygusal durumlar diğer hedeflere de yayılabilir. Örneğin spora başladıktan sonra daha enerjik hissetmek, daha üretken olmamızı sağlayabilir. Tersine, bunun tersi de var. Yani bir hedefte yaşanan yoğun stres diğer şeyleri de yapmayı etkileyebilir. Yani örneğin işten geldiniz ama berbat bir iş geçirmişsiniz iş günü. Hadi bakalım mutfağa gireyim de yemek yapayım, pek olmuyor. Değil mi? Yani onu hepiniz deneyimlemişsinizdir. Ama aksine çok güzel geçirmişsiniz o gün. Sunum yapmışsınız. Çok güzel geri bildirimler almışsınız. Eve de gelip çok güzel karnabahar, semizotu bilmem ne yapabilirsiniz. Çünkü o diğer hedefe sirayet ediyor. Oradaki olumlu duygular. Duygular çünkü gerçekten önemli. Geçenlerde Matthew Radcliffe'in bir yazısını okuyordum World Psychiatry'de. Belki onu da bir podcast yaparım. Yani duygularla ilgili şunu söylüyor. Onun diyor, hani biz diyor bir takım değerler atfederiz duygulara. Onun bir arka planı vardır. Bize bir şeyler söyler ama bir takım değerler ölçüsünde. O yüzden yani duygular böyle rastgele ortaya çıkan bir şey oldu. Hop iyi hissettim bir şey oldu. Üzüldüm değil ya. Yani. Onun da çok ciddi bir değer yükü var. Ve bize de bir şeyler söylüyor. Bu bağlamda önemli. Yani duyguların içimizde yarattığı acı, ızdırap, sevinç bunların bize söyledikleri önemli. Hedeflere yönelik motivasyonumuzu da değiştirebileceğini tabii ki düşünmek gerekiyor. Çok makul. Öz yeterliliğin kişinin performansı üzerinde olumlu etkileri var. Yani bunu konuşuyoruz. Fakat literatürde bu durumun her zaman böyle işlemediğine işaret eden çalışmalar da var. Tabii ki her zaman bir şeyin istisnası var. Bakalım hani ne olabilir? Hani birkaç çalışmayı size getirmek istedim. Vancouver ve arkadaşlarının bir çalışması var. Özellikle öğrenme gibi bilişsel çaba gerektiren bağlamlarda yüksek özyeterliliğin bireyde rahatlama hissi yaratarak o işe gereken zihinsel ya da duygusal kaynakları yeterince mobilize etmemesinden bahsediyor. Bu da gelecek performans üzerinde olumsuz bir etkiye yol açabilir. Peki öz yeterliliğin etkisini yitirdiği bu noktayı nasıl açıklayabiliriz? Burada da karşımıza nedensel atıf eğilimleri çıkıyor. Atıf teorisi çok önemli. Kimdi atıf? Attributional Theory. İsmini tam hatırlayamadım. Wagner galiba. 80'lerde. İnsanların yaşadıkları olayları anlamlandırmak için nasıl düşündüklerini ve bu olayların nedenlerini nasıl açıkladıklarını ele alıyor. Başka bir deyişle bireyler bir şey başardıklarında ya da başarısız olduklarında bunun neden böyle olduğunu kendilerine açıklama ihtiyacı duyar. Hani bu da çok anlaşılır. Yani bir sınava girdiniz, sonucuna bakıyorsunuz. Yani ben mi çok iyi çalıştım yoksa sınav mı kolaydı? Değil mi? İnsanın aklına bu geliyor. Bir atıf çünkü yani bir atıfta bulunacağız. Sınav diyelim ki 100 almışız. Kolay mıydı, çok mu çalıştım? Hani atfımızı belirleyecek şey. Ya da çok şanssızım, yeteneksizim gibi nedenler üzerinde bazen insan durur. İşte bu süreçte birey olayların nedenini içsel yani kendi yeteneği ya da çabası gibi ya da dışsal hani şans, işte kader, mukadderat gibi ya da görev zorluğu gibi faktörlere atfedebilir. Buna göre kişinin performansının nedenlerine ilişkin geriye dönük yargıların bir takım motivasyonel etkileri var. Bandura'nın da ifade ettiği şey bu. Başarılarını kişisel yeteneklerine, başarısızlıklarını ise yetersiz çabaya bağlayan insanlar zor görevler üstlenecek ve başarısızlık karşısında ısrar edecektir. Buna karşılık başarısızlıklarını yeteneksizliğe, başarılarını ise yani şansa, durumsal faktöre bağlayan birisi düşük çaba gösterir ve zorluklarla karşılaştığında kolayca vazgeçer. Yani şunu görüyoruz ya da şunu diyebiliyoruz. Geçmiş performans kişinin kişisel yeteneğine olan inançları da etkiler ve bu da gelecekteki eylemlerin nedeni olarak bize hizmet eder. Yani hem deneyimlerimiz konusunda bize yol gösteriyor. Başarı ya da başarısızlık durumlarının insanların hayatlarını nasıl etkilediğini görmek hedefler hakkında tabii düşünmemize neden oluyor. Şimdi bu podcast'leri hep anlatıyorum. Mesela bir konuda başarılı olmakla ilgili söylüyoruz. Diyelim ki tenisten örnek verelim. Büyük Grand Slam'ler öncesinde bir oyuncunun bir ATP kazanması aslında ona pozitif etki yapıyor. Yani normalde teknik olarak çok bir şey yok yani. Orada tabii formunu gösteriyor bir yandan ama ATP kazanarak gelmiş olması aslında bu adam evet şimdi bir şey yapıyor, bir şey daha yapabilir. Ya da bir basketbolcunun bir önceki pozisyonda iyi savunma yapması ona hücumda da hani bir artı bir şey getiriyor. Bu aslında birbiriyle görece bağımsız gibi olmakla beraber ilginç bir şekilde insanların yani deneyimlerinin birbirinin içine geçtiğini de gösteriyor. O yüzden sahiden bu başarı başarısızlık, hedef belirleme durumları birbirinin çok içine geçmiş şeyler. Hedef belirlemenin somut bir şekilde aslında bir şeyi elde etmek olmadığını, aynı zamanda daha derin içerikleri barındırdığını da görebiliyoruz. Yani örnek verelim bir sınavla ilgili. Hedef sınavdan sadece yüksek almak değil, aynı zamanda sınavdan yüksek almanın bizimle ne kadar ilgili olduğudur da bir yandan. Yani bireysel hedeflerin yalnızca sonuç odaklı eylem yapıları olmadığını, aynı zamanda bireyin değer ve kimlik yapısıyla ilişkili geniş bazı amaçları kapsadığını da hatırlamak gerekiyor. Yani bu bağlamda hedefler genellikle birincil ve ikincil hedefler olarak gruplanıyor. Bu da böyle güzel ayrımlardan bir tanesi. Bizim psikiyatride de çok hani birincil sanrı, ikincil sanrı, birincil belirti, ikinci belirti çok bu konuştuğumuz şeylerden birisi. Birincil hedefler daha çok durumsal ve somut çıktılara odaklanıyor. Örneğin bir sınavdan yüksek not almak, bir projeyi zamanında tanımlamak. İkincil hedefler ise daha derin, daha soyut ve kişinin kimliğine içkin değerlerle ilişkilidir. Örneğin yeterli bir birey olmak, kabul görmek, başarılı bir biri olarak tanınmak, hatta bağımsız bir insan olmak. Bunlar ikincil hedefler. Yani bu iki hedef katmanı birbiriyle ilişkisi olmadan düşünülemez. Yani birincil hedeflerin başarısı çoğu zaman ikincil hedeflerin gerçekleştirilmesini bir aracı olarak görülür. Hani biz mesela sınavdan başarısız olan birisi şey diye düşünüyor ya, ya işte beni kabul görmüyor, işte beni dışlayacaklar ya da beni işte şöyle bilecekler. Biz de hatta deriz yani sınav sonucuyla bunun ne alakası var? Aslında var. Yani ikincil bir hedef ya o bir yandan. O yüzden insanların bu tarz atıflarda bulunması çok önemli. Hatta o yüzden bir başarısızlık, orada yaşanılan bir hayal kırıklığı çok ciddi bir narsistik kırılma yaratıyor. Çünkü bazen hani bir eylemin sonucunun başarısızlığı kişinin ikincil hedeflerinde yani doğrudan onun benliğine saldırı gibi de, bir tehdit gibi de algılanıyor. Hatta bazı insanlar o yüzden o birincil hedefleri erteliyorlar. Yani bir sınava girecek, girmiyor. Biz şey diyebilir, ya gir ne olacak, kötü alsan ne olacak? Öyle değil işte. Çünkü ikincil sonuçları var bu işin ve bu insanları nasıl diyeyim, kaçınmaya itiyor. Ya bu hani öyle bir şeydir ki arkadaşınızla PlayStation oynuyorsunuz, rekabetçi bir ortam. Yani ne olacak aslında, maçı kazanmak var, kazanmamak var. Ama kaybettiğinizde diyorsunuz ki ya benim kol bozuktu. Çünkü birincil hedef belki o maçı kazanmak ama ikincil hedef de arkadaş grubu içerisinde başarılı biri, yeterli biri, kabul gören birisi olmak. Yani o yüzden çok anlaşılıyor insanların bazı hedeflerden, bazı yarışma ortamlarından biraz böyle uzakta kalması. Çünkü hedefleri derinlemesine incelediğimizde hedeflerin aslında sadece somut şeyler olmadığını, altında yatan duygusal mekanizmaları olduğunu görüyoruz. Ve bu duygusal mekanizmalar somut isteklerimizle son derece yakından ilişkili. O yüzden hani bu podcast'te hani bir şeyde başarılı olmak diğer şeylerde başarılı olmamıza yardımcı olur mu? Ya da bir başarısızlık diğerlerini de etki eder mi? Ve bu nedenle hedeflerimize yüklediğimiz anlamlar ve bu anlamların içsel dünyamızda nasıl ifade bulduğunu fark etmek için aslında bunu kaydetmiş oldum. Umarım hani sizin zihin dünyanızda da bir takım yerlere temas etmiştir. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.